Ayrım 4.
Modern denizaltılarında buhar türbinini döndürmek için nükleer güçten yararlanılır. İstimbotlar. 18. yüzyılın sonunda icat edilen ilk motorlar buharla çalışıyordu. Teknenin iki tarafındaki kanatlı çarkları döndürmek için buhar kullanılır. Kanatlı çarklar döndükçe su geriye itilir. Bu da teknenin ileri doğru hareket etmesini sağlar. Buhar nedir? Buhar, su kaynadığı zaman ortaya çıkan bir gazdır. Fokurdayan bir çaydanlıktan ne kadar güçlü bir şekilde fışkırdığını görebilirsiniz. Buhar makinesini çalıştıran da işte bu güçtür. Buhar çok sıcaktır ve sizi yakabilir. 1. Kazandaki suyu ısıtmak için kömür yakılır. 2. Kazandaki buhar bir boru ile silindire gönderilir. 3. Buhar birinci silindire dolunca piston yukarı çıkar ve krank mili döner. 4. Küçük bir delikten kaçan buhar pistonun tekrar aşağı inmesini sağlar. 5. Buhar ikinci silindire dolar ve buradaki pistonu yukarı iterken birinci piston aşağı iner. 6. Pistonların yukarı aşağı hareketi kanatlı çarkları döndüren krank milini döndürür. Dönen çarkın kanatçıkları suya dalarak tekneyi ileri doğru hareket ettirir. Buharlı gemiler. 1819'da aynı zamanda bir motoru da olan ilk yelkenli gemi Atlantik Okyanusu'nu geçti. Bir Amerikan gemisi olan Savannah 21 günlük yolculukta motorlarını yalnızca 8 saat çalıştırdı. Yelken kullanmadan Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk buharlı gemi ise İngiliz yapımı olan Sirius'tu. Yapımı 1837'de tamamlanan geminin yolculuğu 18 gün sürmüştü. Pervane itişi. Pervaneler 1840'larda icat edildi ve teknelerin arkalarına yerleştirilerek kullanılmaya başlandı. Kanatlı çarklardan daha küçük oldukları halde teknelerin daha hızlı gitmesini sağlıyorlardı. Kanatlı çarklar gibi buhar makinesiyle çalışıyorlar ve krank milinin kendi çevresinde dönmesiyle harekete geçiyorlardı. Pervaneli bir teknenin denenmesi sırasında uzun bir pervanenin ucu kırıldı. Pervane kısalınca tekne daha hızlı gitti ve daha sonraki pervaneler daha kısa yapıldı. Pervaneler nasıl çalışır? Büyük Britanya kanatlı çark yerine pervane kullanan ilk metal gövdeli gemidir. Pervaneler suyun içinde mantarı delen bir türbüşon gibi hareket ederler. Pervanenin kanatları döndükçe su arkaya doğru itilir, bu da teknenin ileri gitmesini sağlar. Buhar türbinleri. Buhar türbününü 1894'te Charles Parsons icat etti. Türbin daha hızlı döndüğü için tekneler daha hızlı gidebiliyordu. Buhar türbinin içinden hızla geçerken türbin rotoru ile birlikte yüzlerce kanatçıkta döner. Böylece pervanenin dönmesi sağlanır. Türbin ya, türbinle çalışan ilk tekneydi. 1897'de suya indirilmişti. 3 türbini ve 3 pervanesi vardı. Yolcu gemileri. Yolcu gemileri çok büyüktür. Eskiden insanlar başka bir ülkeye gitmek istediklerinde gemiyle yolculuk etmek zorundaydılar. Günümüzde ise yolculuklar daha çok uçakla yapılıyor. Yolcu gemileri çoğunlukla gezi amacıyla kullanılıyor. Şu anda kullanılmakta olan en büyük yolcu gemisi Queen Elizabeth 2'dir. QE2. İçinde dükkanları, restoranları, sineması ve hatta hastanesi olan küçük bir şehir gibidir. QE2. Geminin her biri 6 kanatçıklı olan 2 pervanesi var. Gemide 4 yüzme havuzu, tenis kortu, çamaşırhane, spor merkezi, sinema salonu var. Geminin alışveriş merkezinde yolcular giyecek, çiçek gibi şeyler satın alabilir. Yolcuların evcil hayvanlarını bırakabilecekleri kulübeler var. Geminin kontrol odası, dev bir bilgisayar geminin hızını ve yönünü saptar. 4 yemek salonu ve çok sayıda kafeterya var. Gemide bir de gazete çıkıyor. Yolcuların arabalar için yapılmış garaj var. Arabalar asansörle taşınır. Gemide 900'den fazla kamera var. Gemi uydulardan gelen radyo sinyallerini alır. Mürettebatın kaldığı kameralar var. Gemide iki yolcu başına bir tane olmak üzere 1000 kişilik bir mürettebat var. Mürettebatta gemicilerin yanı sıra aşçılar, garsonlar, mağaza çalışanları ve bir de doktor bulunuyor. Uyduyla haberleşme. Gemiciler nerede olduklarını bilmek için artık sadece güneşe ve yıldızlara bağımlı değiller. Uzaydaki konumlarını ve zamanı bildiren radyo sinyalleri gönderen navigasyon uyduları da yapay yıldız gibi iş görür. Uydular aynı zamanda gemiden kıyıya radyo ve telefon mesajları da aktarır. Hız ölçümü. Denizde hız not ile ölçülür. Eski zamanlardan kalma bu ad İngilizce'de düğüm anlamına gelen not sözcüğünden gelir. Gemiciler üstünde düğümler bulunan bir ipin ucunu denize atarlar ve gemi ilerledikçe ip kangalı salınırdı. Eşit mesafelerde ipe atılmış düğümler belli zaman aralıklarında sayılırdı. Günümüzde bir not saatte bir deniz milinin hızıdır. Deniz milinin ölçüsü kara milininkinden farklıdır. Deniz mili saatte 1852 metre olduğu için bir not saatte 1.85 kilometredir. Saatte 1.10'da 15 mil. Motorlar. QE2 1985 yılına kadar buharlı türbin motorları ile çalışıyordu. 1986'da gemiye 9 tane dizel motor takıldı. Yeni motorların şekilleri daha düzgün ve geminin eskisinden daha hızlı gitmesini sağlıyor. Uyduyla haberleşme. Gemiciler nerede olduklarını bilmek için artık sadece güneşe ve yıldızlara bağımlı değiller. Uzaydaki konumlarını ve zaman bildiren radyo sinyalleri gönderen navigasyon uyduları da yapay yıldız gibi iş görüyorlar. Uydular aynı zamanda gemiden kıyıya radyo ve telefon mesajları da aktarırlar. Tekneler ve motorları. Küçük teknelerin çoğunda arka tarafa takılmış benzinli motorlar bulunur. Gövdeden ayrılabildikleri için bunlara dıştan takma motor denir. Daha büyük teknelerin ise gövdelerinin içine yerleştirilen güçlü dizel motorları vardır. Bunlara da içten motorlu tekne denir. Teknenin hızını ve yakıt miktarını gösteren pano, direksiyon, güverte, yarışa uygun ince uzun gövde, motorlar ise arkadaki özel kasaların içinde korunuyor. Motor. Dizel motor da benzinli motor gibi içten yanmalı bir motordur. Yani yakıt motorun içinde yakılır. Kılavuz tekneler. Kılavuz tekneler kılavuz kaptanları büyük gemilere götürür. Kılavuz tehlikeli ve bilinmeyen sularda gemiye yol gösterir. Gezi yatları. Gezi yatları içlerinde kameraları olan büyük teknelerdir. Gezi amaçlı kullanılır. Yardımcı tekne. Büyük yolcu gemilerinin yolcuları gemiden karaya taşımak için kullanılan tekneleri vardır. Dizel motor. Dizel motor 1897'de Dr. Dizel adında bir Alman tarafından icat edildi. Bu motorda motorin adı verilen bir yakıt kullanılır. Bir teknenin motorundaki silindir sayısı 2 ile 12 arasında değişebilir. Silindir sayısı çoğaldıkça motorun gücü artar. Her silindir pervanenin dönmesini sağlayan 4 aşamadan birini gösteriyor. 1. Hava emme subabından silindire girer ve piston aşağı iner. 2. Subab kapanır, piston havayı sıkıştırarak yukarı çıkar. Bu işlem havayı çok ısıtır. 3. Enjektör yakıtı sıcak havanın içine püskürtür. Karışım patlar ve pistonu aşağı iter. 4. Egzoz subabı açılır ve piston atık gazları dışarı atar. Günümüzde pervanelerin kıvrık kanatları vardır. Pervane, pistonların yukarı aşağı hareketi pervaneyi döndüren krank milini döndürür. Pervanenin kanatları suyu geriye iter ve tekne ileriye doğru yol alır. Sürat teknesi yarışları. Sürat tekneleri yarışmak için özel olarak tasarlanmıştır. En hızlı olanlarının uçakların kullandığı türden jet motorları vardır. En çok bilinen yarışlardan biri de Bahamalar Sürat Teknesi Grand Prix'sidir. Rekor sahibi. 5000 kilometrelik bir mesafenin kat edilmesi 3 gün 8 saat 31 dakika sürdü. 1986'da Virgin Atlantic Challenger adındaki bir İngiliz sürat teknesi Atlantik Okyanusu'nu rekor sürede geçerek Mavi Kurdele'yi kazandı. Bu ödül daha önceleri Atlantik Okyanusu'nu en kısa sürede geçen yolcu gemilerine verilirdi. Yelkenliler. Binlerce yıldan beri yelkenli tekneler hareket edebilmek için rüzgarın gücüne güvenmişlerdir. Yelkenler rüzgarı yakalar ve yelkenlerin içine dolan rüzgar teknenin ileri doğru yol almasını sağlar. Yelkenlerin ve bunları taşıyan direklerin düzenlenme biçimleri, arma, zaman içerisinde değişmiştir. İlk yelkenler, 5000 yıl kadar önce Mısırlılar kara yelken kullanıyorlardı. Rüzgar arkadan estiğinde tekne ileri doğru giderdi. Binlerce yıl boyunca Araplar üçgen yelken kullandılar. Rüzgarı yakalamak amacıyla yelkenleri kıvrık tutabilmek için iplerden yararlanırlardı. Günümüzde yelkenler dış kenarı kavisli üçgen şeklindedir. Buna Bermuda tipi yelken denir. Resimde gördüğünüz türdeki küçük yelkenliler yalnızca bir ana yelken ve flok adı verilen daha küçük bir yelken kullanırlar. Ana yelken bumbaya ve direğe bağlanmıştır. Flok rüzgarı yakalayan yardımcı bir yelkendir. Teknenin yön değiştirmesini ve dönmesini sağlar. Günümüzde yelkenlerin birçoğu hafif ve su geçirmez malzemeden yapılır. Tekneyi yönlendirmek. Tekne direksiyon gibi çalışan dümen yekesiyle yönlendirilir. Dümen yekesi teknenin yönünü değiştiren dümene bağlıdır. Dümen yekesi sağa çevrildiğinde dümen de hareket eder ve tekne sola döner. Dümen yekesi sola çevrildiğinde ise tekne sağa gider. Salma omurga teknenin düz gitmesini sağlar. Rüzgar yelkenlere doğduğunda teknenin sürüklenmesini engeller. Katamaran. Katamaranın iki gövdesi vardır. Trimaranda ise ortada büyük bir gövde ile iki tarafta daha küçük iki gövde bulunur. Her ikisinin de gövdelerinin su içinde kalan kısmı normal bir tekneye göre daha azdır. Böylece su onları daha fazla kaldırır. Su üstünde kayarak çok hızlı gidebilirler. Tramola etmek. Eğer yelkenci rüzgarın estiği yönünün tersine gitmek istiyorsa zikzak çizerek yol alır. Buna tramola etmek denir. Her zikzak çizdiğinde rüzgar yelkenleri yandan vurur ve tekneyi ileri doğru iter. Amerika Kupası. Amerika Kupası 4 yılda bir düzenlenen bir yelken yarışıdır. Bir önceki yarışı kazanan yelkenlinin ülkesinde yapılır. Stars and Stripes adlı Amerikan yelkenlisinin kazandığı 1986-87 yarışları Avustralya'da yapılmıştı. Farklı armalar. 9. yüzyılda Çin gemilerinde çok sayıda direk ve bambu hasırından yapılmış yelken vardı. Bu tasarım yüzyıllar boyunca kullanıldı. 15. yüzyılda Avrupa'da 3 direkli gemiler yapıldı. Bu gemiler deniz savaşlarında, keşiflerde ve ticarette kullanıldı. 1820'lerde Clipper adı verilen yük gemileri yapıldı. Gövdesi ince ve uzun olan bu gemilerin çok sayıda büyük yelkeni vardı ve çok hızlı gidebiliyorlardı. Kas gücü. Çok eskiden insanlar tekneleri ilerletmek için ellerini kürek gibi kullanıyorlardı. Sonra büyük ve kullanışlı tahta kürekler yaptılar. Daha sonraları resimde gördükleriniz gibi kürekler kullanılmaya başlandı. Bu küreklerle çok daha hızlı yol alınıyordu. Bu tip tekneler fiberglass gibi hafif ve dayanıklı malzemeden yapılır. Dümenci bağırarak tayfalara talimat verir ve teknenin yönünü belirler. Takım üyeleri uyum içinde kürek çekmek ve böylece teknenin daha hızlı gitmesini sağlamak için her gün saatlerce çalışırlar. Teknenin aerodinamik şekli suda büyük bir hızla gitmesini sağlar. Daha hızlı gitmek. Çok geçmeden insanlar kürek boylarının önemini keşfettiler. Uzun bir kürekle tek bir çekiş, kısa bir kürekle tek bir çekişe kıyasla tekneyi çok daha ileri götürebiliyordu. Suyu yarmak. Kürek çekmek kulaç atarak yüzmeye benzer. Kürek suyu geriye doğru ittikçe tekne ileri gider. Iskarmoza takılan kürekler kaldıraç gibi çalışır. Kürekli gemiler. 5000 yıl kadar önce Mısırlılar rüzgar olmadığı ya da ters yönden estiği zaman gemilerini kürek çekerek yürütürlerdi. 800 yıl kadar önce bir İskandinav halkı olan Vikingler ince ve uzun gemiler inşa ettiler. Bu gemilerin iki yanındaki küreklerin sayısı 25'e kadar çıkardı. Eski Yunan savaş gemilerinin kürekleri farklı seviyelerde olacak şekilde yerleştirilmişti. Böylece kürekler birbirine çarpmazdı. Kano. Kanolar bazı ülkelerde, örneğin Alaska'da, balık avcılığında ve taşımacılıkta hala kullanılmaktadır. Kanolar, slalom yarışı gibi spor karşılaşmalarında da kullanılır. Yarışmacılar kanolarını çok hızlı akan suda, bir dizi direğin arasından, onlara çarpmadan geçirmek zorundadırlar. Sıra dışı tekneler. Gondollar, İtalya'da Venedik'in kanallarında kullanılan teknelerdir. Gondolcu, gondolu arka tarafta, ayakta durarak tek bir uzun kürekle hareket ettirir. Düz kayık adı verilen bu tip tekneler, gezinti amaçlı kullanılır. Uzun bir sopayla nehir yatağından güç alınarak kayığın yol alması sağlanır. Sazdan yapılmış tekneler bazı ülkelerde, örneğin Peru'da hala kullanılmaktadır. Tekneyi ilerletmek için uzun sopalardan yararlanılır. Yük gemileri. Yük gemileri bir limandan diğerine yük taşır. Taşınan yük portakaldan çelik halata, kömürden buğdaya kadar çok çeşitli olabilir. Limanlarda yüklerin gemiye kadar getirilebilmesi için kara ve demir yolları vardır. Limanda kargonun gemiye yüklenmeden önce veya gemiden indirildikten sonra bekletilebileceği depolarda bulunur. Gemilerin yükleri herhangi bir kaçakçılığı önlemek için kontrol edilir. Konteyner gemisi, yükü konteyner adı verilen büyük kutularda taşır. Bunlar limana gelmeden önce kapatılmıştır. Bazı gemilerin taşıdıkları yükler çeşitli büyüklük ve şekillerde olabilir. Yük, yolculuk sırasında zarar görmemesi için çok düzgün yerleştirilmelidir. Bazı gemiler şeker ya da buğday gibi kutulanmamış yükler taşır. Bu tip yükler gemiye oluklardan akıtılır ve dışarıya da aynı yöntemle alınır. Ro-Ro adı verilen gemiler, yüklü kamyon ve trenlerin kendi başlarına girip çıkabileceği şekilde yapılmıştır. Petrol tankerleri. Petrol taşıyan çok büyük gemilere süper tanker adı verilir. Bu tankerler bazı limanlara yanaşamayacak kadar büyüktür. Bu yüzden getirdikleri petrol, depolara liman dışındaki özel borularla taşınır. En büyük süper tankerlerden biri olan Gloptic London, 378 metre uzunluğundadır. Mürettebat güvertede bir yerden bir yere bisikletle gider. Yön değiştirme. Bir tankeri döndürmek büyüklüğü nedeniyle çok zordur. Kaptan tankerin çarpma olasılığı bulunan herhangi bir şeyin varlığını görüş alanı içine girmeden önce bilmek zorundadır. Bir bilgisayara yollanan radar sinyalleri kaptana yardımcı olur. Bunun nasıl olduğu sağ tarafta anlatılmaktadır. Bilgisayar kullanımı. Tankerler çevrelerindeki gemilerin ve kayaların yerlerini bulmak için radar sinyalleri yollar. Radar sinyalleri herhangi bir şeye çarpıncaya kadar havada ilerler. Bir engele çarpayarak yansıyan sinyaller radar ekranında görünür. Tankerin bilgisayarı bir çarpışmayı engellemek için geminin hangi hız ve yönde gitmesi gerektiğini hesaplar. Bilgisayarlı yelkenler. Japon tankeri Shin Aitoku Maru'nun özel metal yelkenleri vardır. Bilgisayar rüzgarı yakalamak için yelkenlerin ne zaman döndürülmesi gerektiğini hesaplar. Bazı tanker ve gemiler çok büyük oldukları için limanlara giremezler. Romörkör adı verilen küçük tekneler limana giriş çıkışları sırasında onları çeker ve istenen yöne çevirir. Kayarak gidenler. Hovercraft bir hava yastığının desteğiyle suda ve karada kayarak ilerleyen bir teknedir. Bazen hava yastıklı araç da denir. Su üstünde kayarak giden iki tür tekne daha vardır. Bunlar kayaklı uçar tekne ve kayaklı gemidir. Su üzerinde kaymak. Hovercraft'ın nasıl ilerlediğini görmek için bir yoğurt kabının altını kesip çıkarın. Daha sonra polistiren bir tepsinin ortasına yoğurt kabının sığabileceği büyüklükte bir delik açın. Kabın içine doğru üflerseniz tepsi bir hava yastığının üstünde kolayca hareket edecektir. Hovercraft'ı yönlendirmek. Pervaneler dönerek hovercraft'ı hareket ettirir. Hovercraft'ın yön değiştirmesi istendiğinde ise dümenler sağa veya sola yatırılır. Hovercraft dalgalı denizde sallanmaz. Çünkü dalgalar hava yastığının şeklini değiştirdiğinde etek de şekli değiştirir. Pervanelerin altındaki kompresörler emdikleri havayı hovercraft'ın tabanına doldurur. Kompresörler ve pervaneler buhar veya gaz türbiniyle çalışır. Tabanın çevresine geçirilen kauçuk etek hava yastığının dağılmasını önler. Limanda duruş. Hovercraft karaya çıkar ve motorlar kapanır. Eteğin içine artık hava dolmadığı için hovercraft tabanının üzerine çöker. Kayaklı uçar tekne. Kayaklı uçar tekne su altı kanatları olan bir teknedir. Hızı arttıkça tekne suyun üzerine çıkar. Kayaklı uçar tekne nasıl çalışır? Kayaklı uçar teknenin kanatlarının üst yüzeyi pürüzsüz olduğu için su kanatların üstünden hızla geçer. Kanatlar yükselir ve tekne suyun üstüne çıkar. Suyun kuvveti tekneye karşı koymadığı için kayaklı uçar tekne çok hızlı gider.